Ayrım 18 sayfa 223. Devlet kesiminde görev. Devlet kesiminden bir görev önerildi kendisine. Tunus'ta Hafsiyun, parantez içinde Ebu Hafsoğulları denen hükümdarlardan Ebu İshak İbrahim'in alame yazıcılığı. İşi besmeleden sonra Alhamdülillah ve Şükrülillah diye yazmak. Parantez içinde S55. Alame bel işaret anlamındadır. Yani İbni Haldun'un yazacağı yazı özel biçimde yazılacak ve devletin işareti sayılacak. Yıl Hicri 753, miladi 1352. Parantez içinde S56. Daha 20 yaşında bir delikanlı. Hemen bu görevi kabul etti. Bu görevde bulunurken orduyla birlikte Tunus'tan ayrıldı. Batı Trablus illerinde bulunduğu ordu düşman güçleriyle, parantez içinde Kusentiniye emirinin ordusuyla karşılaşınca bugünkü Kırvan, parantez içinde Kayreva kentine 90-100 km uzaklıkta bulunan Übbe'ye sığındı. Orada murabıtların ileri gelenlerinden Şeyh Abdurrahman el-Veştati'nin yanında konuk kaldı. Sonra yine Cezayir kentlerinden Tebesse'ye, parantez içinde Tebessa, geçti. Orada da oranın egemeni Abdun oğlu Muhammed'de konuk oldu. Kendisine ve yanındaki arkadaşlarına güvenlik sağlanıncaya dek orada kaldı. Sonra Tunus kentlerinden Kafsa'ya, parantez içinde Gafsa, geçti. Bir süre de burada kaldı. Parantez içinde S56. O sırada Merin oğullarından Ebu İnan, Tilmisan'ı, parantez içinde Telemcen, almıştı. İbni Haldun Ebu İnan'la görüşmek istiyordu. Önce Cezayir kentlerinden Biskara'ya, orada bulunan kardeşinin yanına gitti. Ama çok kalmadı. Ebu İnan'la görüşmek üzere Tilmisan'a, parantez içinde Telemcen'e yöneldi. Yolda Batha denen yere gelince önemli kişilerden İbni Ebi Amr'la rastlaştı. Bu kişi Ebu İnan'ın varisiydi. İbn Haldun'a kendisinin de beklemediği biçimde ilgi gösterdi. İbn Haldun'u alıp Vicaye'ye, parantez içinde Bokiye'ye götürdü. Mevsim kıştı. Yıl Hicri 754, miladi 1353. İbn Haldun kışı orada geçirdi. Ebu İnan Fas'a dönünce, yani Fas'ta Merin oğullarından hükümdar olarak tahta oturunca çok önem verdiği bilim adamları sarayda toplanıp bilimsel söyleşilerde bulunmaya başladılar. Bu bilim çevrelerinde İbn Haldun'dan da söz edilir oldu. Bu arada Tunus'ta karşılaştığı kimseler de hükümdarın katında ondan söz ettiler. Sonra bu çağrı aldı düşünürümüz. Ve Hicri 755, miladi 1354 yılında hükümdarın ilgi gösterdiği bilim çevresine bilimsel toplantılara katıldı. Sonra hükümdar, yani Ebu İnan, bir de yazıcılık, parantez içinde sekreterlik görevi verdi ona. Parantez içinde ise 58-59. Ama İbni Haldun'un saraydaki görevinden çok bilim konuları çekiyordu. Fas'ta bulunan ve Fas'tan gelip geçen bilim adamlarıyla görüşüp konuşuyordu sürekli olarak. Parantez içinde ise 59. Ebu İnan'la asıl görüşmesi ise Hicri 756, miladi 1355 yılının sonuna rastlar. İbni Haldun'un devlet basamağında etkili rol oynaması bu tarihten sonra başlar. Ebu İnan, İbni Haldun'u yakınları danışmanları arasında aldı. İbni Haldun yine sekreterlik görevini yürütüyordu. Ama bu sekreterlik, vezirlik niteliğinde bir sekreterlikti. Parantez içinde bakınız S66. Ne var ki İbni Haldun'u kıskananlar oldu. Onu hükümdar katında kötülediler. Siyasal yönden tehlikeleri gösterdiler ve sonunda hapse attırdılar. Hicri 758, miladi 1357 yılında hapishaneye girdi düşünürümüz. Parantez içinde S67. Ebu İnan'ın öldüğü Hicri 759, miladi 1358 yılına değin de hapishanede kaldı. Sonra vezir Ömer oğlu Hasan'ın çıkardığı birçok kimselerle birlikte oradan kurtuldu. Eski görevine geri verildi. Üstelik vezir tarafından çok ilgi ve saygı gördü. İbni Haldun hapisten kurtulduğu zaman daha 26 yaşındaydı. Ama devlet ve politika işlerinden yakasını kurtaramıyordu. İster istemez gömülmüştü bu işlere. Egemenlik için türlü oyunlar oynanırken ister istemez onu da katıyorlardı. Örneğin Sultan Ebu Salim'in gelip Fas'ta egemen olması için düşünürümüzün de yardımı sağlanmıştı. Çünkü İbni Haldun'un halkın ileri gelenleri üzerinde çok etkisi vardı. Onun bilgisine ve düşüncelerine herkes önem veriyordu. Genç olduğu halde hangi yana ağırlığı koysa o yana ağır basıyordu. Saltanatı ele geçirmek için çalışanlar ne yapıp ederek onu kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. İbn Haldun'un sonraki çağlarda düşünürlerce çok eleştirilecek olan bu yanından kuşkusuz kendisi de hoşlanmıyordu. Çünkü zaman zaman bırakmak istiyordu, bırakıp yeniden bilim çalışmalarına dönmek istediğini belli ediyordu. Ama o berbat ortamdan yakasını kurtaramıyordu bir türlü. Ebu Salim'e yardım etti. Ebu Salim de tahta oturduktan sonra ona önemli bir görev verdi. Sır katipliğine getirdi onu ve mabeyinci yaptı. Parantez içinde fi kitabeti sırrihi ve tersil anhu. Yıl Hicri 760, miladi 1359. Ayrıca kendi sözcülüğü görevini verdi ona. Parantez içinde vel inşa'ili muha tebatihi. Çünkü İbni Haldun konuşmada da ustaydı. Güzel konuşuyordu. O zaman çok geçerli olan uyaklı konuşmayı çok iyi beceriyordu. Bu arada şiire verdi kendini. Parantez içinde S70. Çokça şiir yazıyordu. Sonra ceza davalarına bakma görevi verildi düşünürümüze. İbni Haldun bu görevdeyken birçok kimselerin hakkını koruduğunu söyler. Parantez içinde S77. Daha sonra Vezir Ömer tahta geçti. Onun döneminde de İbni Haldun ilgi gördü. Ne var ki o ortamdan ayrılmak istiyordu. İzin almak için epeyce uğraştı. Sonunda Endülüs'e, parantez içinde İspanya'ya gitmek için izin aldı. Tirmisa'nın dışında nereye gitmek istersen gidebilirsin denmişti kendisine. Hicri 764, miladi 1362. Endülüs'ün yolunu tuttu. Parantez içinde S79. Granada, parantez içinde Granada. Hükümdarı ve Beni Ahmer sülalesinden Ebu Abdillah Muhammed'e karşı bir ayaklanma olmuş. Muhammed de veziri Lisanüddin Ebu Abdillah İbnül Hatip'le birlikte Fas'a sığınmak zorunda kalmıştı. İşte o sıra İbni Haldun onlarla tanışma olanağı bulmuştu. Onlara iyilik yapmıştı. Önce İbnül Hatip onun aracılığıyla da Muhammed'le iyi bir dostluk kurmuştu. Parantez içinde S79. Muhammed ve veziri İbnül Hatip sonra yeniden Kırnata'ya, parantez içi Granada'ya göçmüşlerdi. Muhammed yine tahtına oturmuş, İbnül Hatip de eski görevini yani vezirliğini elde etmişti. İbn Haldun'un Endülüs'e doğru yola çıktığı tarih onların eski saltanatlarına dönüşlerinden sonraya rastlıyor. Parantez içinde birkaç ay sonra. İbn Haldun Kırnata yakınlarında bulunurken Muhammed İbnül Ahmer'le veziri İbnül Hatip'e gelmekte olduğunu ve durumunu anlatan bir mektup yazıp gönderdi. Parantez içinde S82. İbnül Hatip bu mektuba İbn Haldun'a hoş geldin diyen ve onu son derece öven uzunca şiirler yazıp göndererek karşılık verdi. Şiir şöyle başlıyordu. Kuraklık olan bir ülkeye yağmurun gelişi gibi oldu gelişin. Uğur kuşu gibi geldin, hoş geldin, safa geldin. Parantez içinde S82. İbn Haldun Kırnata'ya girerken sultan büyük bir ilgi ve törenle karşıladı. Sarayında köşeler, döşekler hazırlattırdı. Sonra vezir İbn Haldun'u konuk olacağı yere götürdü. Onuruna toplantı düzenlendi, yüksek meclisini topladı. Ve daha birçok ilgi, saygı dile getiren tutum ve davranışlarda bulunuldu. Sonra Hicri 765'te, miladi 1364, Kaşteyle, parantez içinde Kastilla, kralı Husfuneş, parantez içinde Alfonso, oğlu Hunşuh oğlu Bitru, parantez içinde Petrus, ile görüşmek ve Muhammed İbnül Ahmer'in bir barış önerisini iletmek üzere İşbiliye'ye, parantez içinde Sevilya'ya gitti. Önemli armağanlar götürdü. Bu kente gittiğinde kralla görüştü. Bu arada Haldunoğulları ailesinin oradaki anılarına tanık oldu. Kral da İbn Haldun'un orada bir geçmişi olduğunu biliyordu. Kral İbn Haldun'un orada kalmasını istedi ve kendisine ailesinin orada nesi varsa hepsini vereceğini söyledi. İbn Haldun uygun biçimde kabul edemeyeceğini anlattı. Ve gerekli görüşmelerden sonra bir takım değerli armağanlarla döndü. Parantez içinde S84-85. İbn Haldun aldığı armağanları İbnül Ahmer'e verdi. Ona karşılık olarak Kırnata'ya bağlı Bihire köyünün sulu topraklarını armağan etti İbn Haldun'a. Bir de ferman yazıp verdi. Tam bu sırada İbn Haldun'un kendisiyle iyi tanıştığı Ebu Abdillah Bicayi'yi parantez içinde Bokü ele geçirmiş ve İbn Haldun'a da gelip kendisiyle birlikte çalışması için mektup göndermişti. Zaten o sıralarda İbn Haldun'la Vezir İbnül Hatip arasında bir soğukluk başlamıştı. Düşündüğümüz mektubu alır almaz hemen İbnül Ahmer'den yani Kırnata Sultanı'ndan izin istedi. Sultan izin vermek istemedi. Sonra direnince izin almayı başaran İbn Haldun, Hicri 766, miladi 1365 yılında Bicaye'nin yoluna koyuldu. parantez içinde S97. Bicaye emiri Ebu Abdillah devletinin ileri gelenleriyle birlikte ve törenle karşıladı İbni Haldun'u. İbni Haldun Ebu Abdillah'ın emirliğinde önemli devlet işleri üstlendi. Tüm gücüyle yararlı olmaya çalıştı emire. Ne var ki Ebu Abdillah ile amcası oğlu Kosent'in emiri Ebul Abbas arasında çıkan bir savaşta Ebu Abdillah yenildi. Bicaye'ye üzgün olarak döndü ve İbni Haldun'un da yardımıyla sağlanan devlet gelirlerinin tümünü Araplara dağıttı. Parantez içinde S98. Ebul Abbas'la yeniden karşılaştı ama bu kez kurtulamadı, savaş alanında öldürüldü. Parantez içinde S99. Sonunda Ebul Abbas Bicaye'yi, parantez içinde Bokü, ele geçirdi. İbni Haldun'a dokunmadı, hatta saygı, ilgi bile gösterdi. Ne var ki İbni Haldun burada daha çok kalmanın doğru olmayacağını, tehlikeli olacağını anladığından izin alıp ayrıldı oradan. Biskraya'ya gitti. Çünkü o sırada Tirmisan'da egemen olan Ebu Hamam Musa'dan bu yolda mektup almıştı. Parantez içinde S99-100. Ebu Hamam İbni Haldun'un Bicaye'den ayrılıp Biskraya'ya gittiğini öğrenince hemen yeni bir mektup yazdı ve kendisiyle çalışmak istediğini bildirdi İbni Haldun'a. Ama İbni Haldun bu öneriyi uygun biçimde kabul edemeyeceğini belirtti. Devlet ve politika işlerinden ayrılıp araştırma ve öğrenci yetiştirme işleriyle uğraşmak istiyordu. Bu isteğini de Ebu Hammu'ya bildirmiş ve kendisini önerisi konusunda bağışlamasını dilemişti. Parantez içinde S103. Biskra'da bulunurken eski dostu Vezir İbn-i Hatip'ten bir mektup aldı. İkinci bir mektup daha aldı Kırnada'dan. Özlendiği ve beklendiği bildiriliyordu bu mektuplarda. İbni Haldun'a yeniden devlet işlerinde çalışması konusunda istek aşılamak isteniyordu. Parantez içinde S103-123. İbni Haldun bu mektuplara da uygun biçimde karşılık verdi ve bir süre devlet işlerine atılmadı. Yeniden mektuplaşmalar oldu. İbni Haldun devlet işlerine pek karışma yoluna gitmedi. Ama yine de sürüklendi. Bicaye egemeni Ebul Abbas'a karşı birleşen Ebu Hammü ve Tunus Sultanı Ebu Hafs oğullarından, parantez içinde Hafsilerden, Ebu İshak'ı destekleme gereğini duydu. Ve bir sürü olaydan ve birçok yer değiştirdikten sonra bir kaleye, daha doğrusu kalenin çevresinde bir kesime çekilerek kendini yeniden bilime verdi. Eğer yakasını bırakırlarsa orada kalmayı ve bilim uğraşılarında bulunmayı çok istediğini yazıyor. Parantez içinde S134. Ne var ki sonra Fas'a çektiler onu. Çağrı üzerine Fas'a gitti. Yıl Hicri 774, miladi 1372. Parantez içinde S216. Bir süre çok iyi karşılandı. Kendisine devlet kesiminde görev verildi. Parantez içinde S218. Ancak aradan çok geçmeden sultanlar ve vezirler arasındaki çekişmeler yüzünden başı derde girdi yine. Ama yine de kitaplara, bilim yönüne kendini verme olanağı buldu. Parantez içinde S224. Bununla birlikte pek rahat değildi. Rahat olmak ve kendini en çok istediği alana, bilim alanına bütünüyle vermek istiyordu. Bu amaçla izin aldı. Yeniden Endülüs'e, parantez içinde İspanya'ya yöneldi. Yıl Hicri 776, miladi 1375. Parantez içinde S226. Ama Endülüs'e, Kırnata'ya gittiğinde yine ilgi gördüyse de ortam kendisine pek elverişli değildi. Dostu Vezir İbnül Hatip de tutukluydu. İbnül Hatip'in kurtarılması için bir takım çabalarda bulundu. Kendisinden kuşkulandılar ve Sultan İbnül Ahmer'i onu yeniden Kuzey Afrika'ya döndürülmesi için kandırdılar. Parantez içinde S227. İbnül Ahmer, İbni Haldun'a oradan ayrılması için uygun bir uyarıda bulundu ve İbni Haldun İspanya'dan ayrılıp Tirmisan'a, parantez içinde Telemsen'e dönmek zorunda kaldı. Ailesiyle birlikte oraya yerleşti. Parantez içinde S227. Ve kendini bilim alanına verdi. Yıl Hicri 776, miladi 1375. Tirmisan Sultanı kendisine görev vermek istedi. Anlaşılan yine rahat bırakılmayacaktı. Oradan uzaklaşmak zorunda kaldı ve bilime daha çok kendine vereceği bir yer aradı. Tirmisan'la Biskra arasında bulunan Batay'a gitti. Arif oğullarına sığındı. Tiyaret kentinin güneybatısında bulunan Küzul Dağı yakınında bulunuyorlardı bunlar. Bunlar Tirmisan Sultanı'nın İbni Haldun'u ve İbni Seleme Kalesi'ne, parantez içinde Tokzoğut, götürdüler. Burada konuk yaptılar ve İbni Haldun burada 4 yıl kaldı. Bu kale İbni Haldun için son derece önemlidir. Çünkü İbni Haldun burada bilimsel çalışmalara kendini bütünüyle verme olanağı buldu. Daha önce yazmaya başladığı mukaddimesini de burada bitirdi. Parantez içinde S228-229. Demek ki mukaddimenin yazılıp bitirilişi Hicri 780, miladi 1379 yılına rastlıyor. İbn Haldun mukaddimeyi bitirdikten sonra aynı yıl Tunus'a döndü. Parantezinde ise 230. İbn Haldun o sırada 47 yaşındaydı ve ömrünün en büyük ürününü vermiş olmanın kendi çağından çok sonraki düşünürleri ve bilim dünyasını etkileyecek olan mukaddimeyi yazmış olmanın coşkusu içindeydi. Karşılaştığı nice olayları da incelemeleri içinde değerlendirerek kaleme almıştı mukaddimeyi. Yaşadığı her şeyi not etmiş, daha önce de yaşananlarla karşılaştırmış ve öyle yazmıştı. Tam gerçekçi biçimde ve o gerçekten inanılmaz dehasını kullanarak bu çalışmasıyla çağını aşmıştı. Geleceğin dünyasında da ışık tutmuştu. Belki de bunu başarmak için katlanmıştı onca sıkıntılara. Bu amaçla saraylara, devlet işlerine ve politikaya girmişti. Ama devlet işlerinde çalışırken, politik dalgalanmalar içinde yaşarken asıl amacını unutmamıştı ve ona göre bakmıştı her şeye. Düşünürümüz Tunus'a bu coşkuyla gitti. Doğduğu kente vardı. Tunus Sultanı'nın da isteğiyle öğrenci yetiştirmeye ve araştırmalarını sürdürmeye koyuldu. O dönemde Tunus Sultanı bulunan Ebul Abbas Ahmet, parantez içinde hükümdarlığı 1370-1394, İbn Haldun'u mukaddemeden sonraki tarihi de yazıp bitirmesini düşündürendir. Bu alanda ona her türlü olanağı sağladı. Düşünür de çalışıp tarihi de yazdı ve bir nüshasını hükümdara sundu. Parantez içinde S-223. Sultan Ebul Abbas çok büyük ilgi gösteriyordu İbn Haldun'a. İşte bu ilgi bir takım kişilerin onu kıskanmalarına yol açtı. Ve İbn Haldun daha çok sürtüşmelere yol açmamak için hacca gitme gerekçesiyle Tunus'tan ayrıldı. Yıl Hicri 784, miladi 1382, Aralık. Parantez içinde S-245. İbn Haldun'un yaşamında bundan sonra da birçok olaylar yer aldı. Ama bunlar bizim konumuz yönünden pek önemli değil. Düşünürümüzün büyük yapıda mukaddime ve bu yapının oluşmasına hazırlayan yaşamı bizi ilgilendiriyor daha çok. İbn Haldun hacdan dönüşünde Mısır'a yerleşti. El-Esher'de ders verdi. Kadılar Kadısı, parantez içinde Kadi-ul Kuddat oldu. Hilmi Ziya ülkenin deyişiyle hukuki reformlara yöneldi. Parantez içinde bakınız İhsan Felsefesi Kaynakları ve Tesirleri S-229. Beliren hoşnutsuzluklar yüzünden bir aralık ayrıldı. Sonradan geldi ve yeniden aynı göreve atandı. Elçi olarak Timur'a gönderildi. Timur'la görüştü ve Mısır'ın bir tehlikeden kurtulmasını sağladı. Hiç değilse bu konuda katkısı oldu. Ve Hicri 25, Ramazan 808, parantezinde miladi 15 Mart 1406, yılında 74 yaşında göçtü bu dünyadan. Dipnot 53. Bu bölümde yer alan dipnotların açıklamaları. 1. Turan Dursun İbn Haldun'un dünya cömini eseri mukaddimeyi Türkçe'ye kazandırdı. Onur Yayınları'nın yayınladığı çevirinin ilk iki cildi çıktı. Diğerlerinin de okuyucuya sunulacağı bildiriliyor. Turan Dursun çevirisinin başında bir ön söz yazdı. Bu ön söz Dursun'un önemli çalışmalarından biridir ve İbn Haldun'un din ile ilgili görüşlerini de ele alıyor. Aynen yayınlıyoruz. Onur Yayınları 1. baskı Ankara Nisan 1977. 2. Turan Dursun ön sözde yapılan 123. sayfasında gönderme yapıyor. 123. sayfada bir gönderme daha yapıyor. 8 nolu açıklayıcı nota aynen yayınlıyoruz. Bakınız İbn Haldun Mukaddime 1. kitap S10 123-392. İbn Haldun burada Ümran sözcüğünü kullanıyor. İbn Haldun'un üzerinde önemli durduğu, sık sık yer verip işlediği bir sözcüktür bu. İbn Haldun Ümran'ı kimi yerde bayındırlık anlamında kullanıyor. Ne var ki çoğunlukla Ümran derken anlatmak istediği bu değildir. Onun kullandığı Ümran'ı çoğunlukla toplumsal yaşam ve uygarlığı da içine alıyor. Yalnızca bayındırlık anlamında kullandığı çok azdır. Bilindiği gibi Ümran Arapçadır, Ameri sözcüğünün mastarlarındandır. Bu sözcüğün mastarları arasında Amare ve Umare mastarları da var. Amare çokluk, büyük topluluk, kabile, bir yeri bayındırlaştırma çabaları karşılığında alınan ücret anlamına gelir. İmare ise bir yerin bayındırlaştırmasına yarayan her şeydir. Söz gelimi kabile topluluk bir imaredir. Ama her imare kabile topluluk değildir. Çünkü imarenin içinde topluluk anlamıyla birlikte başka anlamlar da vardır. Bakınız El Müncit, sözlük bölümü S-529. Neden ki bir yerin bayındırlaştırmasına yarayan sadece topluluk değildir? Yani bayındırlaştırmak için yalnızca topluluğun bulunması yetmez. İş, çaba, emek, ücret, araç, gereç, üretim, kentleşme, toplumsal ilişkiler, toplumsal gelişmeler, yönetim, yönetim biçimi, bilim, teknik, uygarlık, insan hakları, yasa, hukuk ve benzeri şeyler de gereklidir. Bunların hepsi imare sözcüğünün kapsamı içindedir. Ümrana gelince, amare ve imare sözcüklerinin kapsadıklarının hepsini ümran sözcüğü kapsar. Yani ümranın kapsamı içinde bayındırlığı sağlayan, gerçekleştiren etkenlerin hepsi bu etkenlerin etkileme biçiminde bir anlam verilebilir. İşte İbn Haldun da ümranı çoğunlukla bu anlamda kullanmıştır. El-Müncit adlı Arapça sözcükte umrana şu anlam veriliyor. Halkının kalabalıklığı üzerindeki emek, iş ve çabaların ve uygarlığın gerçekleşmesi gibi. Bir yerin bayındır kılınmasını ve güzelleşmesini sağlayan şeylerin tümüne verilen isim. Bakınız S-529-66. 3. İbn-i Haldun Mukaddime 1 S-139. 4. İbn-i Haldun Mukaddime 1 S-140. 5. İbn-i Haldun Mukaddime 1 S-109. 6. Hilmi Ziya Ülken İslam Felsefesi Kaynakları ve Tesirleri Türkiye İş Bankası Yayınları İstanbul 1967 S-320-321. Parantez içinde kimi sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. 7. W. Barthold İslam Medeniyeti Tarihi Çeviren M. Fuat Köprülü Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Ankara 1963 S-169-770. Parantez içinde kimi sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. 8. Cemil Sena Filozoflar Ansiklopedisi Remzi Kitabevi İstanbul 1976 C3-S14. Parantez içinde İbn Haldun maddesi. 9. Cavit Sunar İslam'da Felsefe ve Farabi İlahiyat Fakültesi Yayınları Ankara 1972 C2-S92-94. 10. İlhan Arsel Arap Milliyetçiliği ve Türkler Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları Ankara 1975 S53-231. 11. G. Hüseyin Yurdaydın İslam Tarihi Dersleri Ankara 1971 S132. 12. Abdülhak Adnan adı var. İbn Haldun İslam Ansiklopedisi parantez içinde kimi sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. 13. Tarihu İbn Haldun El Mulhak Bil Cüzil Evvel Mısır 1936 yayınlayan Muhammed Habbeci C1 Önsöz S1. 14. İbit D.N. 15. Oysa İbn Haldun'un yeni bilim dediği topluma ve toplumun gelişmesine egemen olan yasalardır. Bakınız 47 nolu açıklayıcı not Turan Dursun. W. Barthold İslam Medeniyeti Tarihi S39-40 Pandajinde kim sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. 17. Taha Hüseyin Felsefetü İbn Haldun El İçtimaiye Fransızca'dan Arapça'ya çeviren Muhammed Abdullah Annan Mısır 1925 Matbaatul İtimat S49. 18. Taha Hüseyin aynı kitap S26. 19. Taha Hüseyin aynı kitap S26. 20. Taha Hüseyin aynı kitap S41. 21. Türk Ansiklopedisi C19 S492. Parantez içinde İbn Haldun maddesi bazı sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. 22. İbn Haldun Mukaddime 1 S64. 23. Hikmet felsefeden daha geniş kapsamlıdır. Bakınız bir nolu açıklayıcı not parantez içinde Turan Dursun. Bir nolu açıklayıcı notu aynen yayınlıyoruz. Hikmet gerçeğe uygun söz, felsefe işin gerçeği ve doğrusu, adalet, bilim, yumuşak başlılık ve bunların hepsini içerecek nitelikte bilgelik anlamına gelir. Kur'an'da hikmet övülür ve hikmet verilmiş kimseye çok iyilik edilmiş olduğu açıklanır. Bakınız Bakara suresi 269. ayet. İslam ahlakçıları ve düşünürleri hikmeti dört temel erdem dedikleri erdemlerin birincisi olarak yazarak bakınız Saadettin Teftazani, Telvih İstanbul 1310, Mektebi Sanayi Matbaası S510-511. Aşırı ve ters aşırılıktan, parantez içinde ifrat ve tefritten uzak bilgi diye sunulmuştur. Kişinin yararına ve zararına olan şeyi öğrenmesi diye de tanımlanır. İslam düşünür ve ahlakçıları bilmenin aşırı, parantez içinde ifrat, biçimine, cerbeze, parantez içinde gerekmeyen şeyleri öğrenme isteği. Ters, aşırı, parantez içinde tefrit, biçimine de gabavet, parantez içinde öğrenme isteksizliği, ilgisizlik, bölünlük, ahmaklık derler. Bakınız Teftizane aynı kitap S511. Her konuda olduğu gibi öğrenmede de ölçülü olma önerilmiştir. Temel erdem ölçülü olmak oluyor burada. Bu da eski Yunan düşünürü Aristoteles'in görüşüdür. Hikmet bir işin nedeni, gizli nedeni anlamına da gelir. Eskiden fizik anlamında da kullanılmıştır. Söz gelimi eski ders kitaplarında fizik ve kimya yerine hikmet ve kimya diye yazılırdı. Çok daha eskiden felsefeye ve felsefeyle ilintisi olan bilim dallarının tümüne birden hikmet denirdi. Çünkü bir zamanlar felsefeden kelam ve tasavvuf gibi dallar ayrılmadığı ve Kur'an'da da hikmet övüldüğü için düşünce ve inancı ilişkin bilim dallarının tümü sokuluyordu. Hikmet sözcüğünün kapsamına. Ama giderek daha çok Yunan geleneğine bağlı filozofların, kindilerin, farabileri, İbn Sina'ların uğraştıkları bilim dallarına hikmet dendi. Filozof hakim, parantezinde bilge, filozoflar da hükema, parantezinde bilgeler diye adlandırılırdı. Bu filozofların uğraştıkları alansa eski Yunan düşünürlerindekinde olduğu gibi çok çeşitli konuları kapsıyordu. Bunların arasında matematik, astronomi, mantık, fizik, metafizik, devlet politikası, kent politikası, ev ekonomisi, ev politikası, ahlak felsefesi, psikoloji vardı. Örneğin İbn Sina'nın Uyunul Hikme, parantezinde Hikmet Pınarları adlı kitabında mantık bilimlerini, tabiat bilimlerini ve ilahiyat bilimlerini işler. İbn Haldun tarihin de hikmet kapsamına girdiğini söyler. Sayfa 65. 24. Türk ansiklopedisinden kimi sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. 25. İbn Haldun Mukaddime 1 S65. 26. Bakınız Felsefetu İbn Haldun el İctimaiye S34. 27. Bakınız aynı kitap S26. 28. Orhan Hançerlioğlu Felsefe Sözlüğü Remzi Kitabevi İstanbul 1973 S303. 29. İbn Haldun Mukaddime 1 S123. 30. Umran Sözcüğü için iki nolu dipnota bakınız. 31. Bakınız Felsefetu İbn Haldun el İctimaiye S58. 32. Bakınız aynı kitap S45. 33. Bakınız Felsefetu İbn Haldun İctimaiye S40-47. 34. Örnek verilen İbn Sayyad çocuk yaşta bir kahindi. Peygamber çok önem vermişti bu çocuğa. Bir günde bu çocukla buluşmuştu. Peygamberin bu çocukla karşılaşması önemli hadis kitaplarının tümünde yer alır. Ama olay hadis kitaplarında değişik anlatımlarla yer almıştır. Buhari ve Müslim de bu olaydan söz ederler. Bunlardaki anlatım da bir değildir. Hatta her birinde ayrı kollarda anlatımlar vardır. Anlatıldığına göre peygamber arkadaşlarından Ömer'in de bulunduğu bir toplulukla birlikte yola çıkar. Ve İbn-i Said'in kaldığı bir kareye varır. İbn-i Sayyad burada çocuklarla oyun oynarken bulur. İbn-i Sayyad daha ergenlik çağına uvarmamıştır. O sırada peygamber Haberşiç'e varıp İbn-i Sayyad'ın sırtına eliyle dokunur ve ikisi arasında şu konuşmalar geçer. Muhammed, söyle bakalım benim peygamberliğimi kabul ediyor musun? İbn-i Sayyad, kabul ediyorum ama sen okur yazar olmayanları kabul ediyorum ama sen okur yazar olmayanların peygamberisin. Olayın kimi yerdeki anlatışında da İbn Sayyad'ın peygamberin sorusuna hayır diye karşılık verdiği yazılır. İbn Sayyad, peki sen de benim peygamber olduğumu kabul ediyor musun? Muhammed, ben Tanrı'ya ve peygamberine inanırım. Gördüğünü nasıl görüyorsun? İbn Sayyad, kimi zaman doğru sözlü, kimi zaman yalancı varlık bana bilgi iletiyor. Muhammed, öyleyse karışık bir duruma sürüklenmişsin sen. İşin karışık. Muhammed, içimde senin için bir şey sakladım. Bil bakalım nedir? İbn Sayyad, duh. Tur senin içinde sakladığın. Muhammed, haydi oradan. Yıkıl ve çarpının başına çıkmaya yeltenme. Peygamberlerle İbn Sayyad arasında bu karşılaşma olurken Ömer atılır. Peygamberle Ömer arasında da şu konuşma geçer. Ömer, Tanrı elçisi izin verir misin kılıcımla bunun boynunu vurup kafasına uçurayım? Peygamber, hayır çünkü bu çocuk eğer deccalsa kafasına uçuramazsın. Eğer deccal değilse o zaman da onu öldürmenin bir şeyi sağlamaz. Bu ilginç karşılaşma ile ilgili bir takım açıklamalar da var hadis kitaplarında. Yapılan açıklamalara göre peygamberin içine sakladığı ve İbn-i Sayyad'a bil bakalım nedir dediği şey, Duhan suresinin o günkü gök açık bir duhan ile gelecek diye başlayan ayetiydi. İbn-i Sayyad da duhtur senin için sakladığı deyip yarım olarak anlatmıştı. Yine anlattığına göre peygamber Ömer'e eğer bu bir deccalse sen bunun kafasını uçuramazsın derken şunu söylemek istemişti. Bu bir deccalse onu öldüremezsin. Çünkü deccalı öldürecek olan İsa'dır. İsa inecek ve deccalı öldürecek ahır zamanda. Bakınız Sahih-ül Buhari, Mısır Hicri 1320, Matbaatül Meymeniye C4 S48-49. Hamişi ile birlikte ayrıca bakınız İbn-i Melek Abdülatif B. Abdülaziz, Mebarikul Eser Fişerhi Meşarikul Envar, İstanbul 1309, C2, S71, 207. Peygamberin kâhinlikle ilgili şu sözleri de ilginç. Melekler kimi zaman bulutlara değin inerler, göktekilerle ilgili işleri burada görüşürler. O sırada şeytanlar konuşulanları dinleyip bilgi aşırırlar. Aşırır ve kâhinlere ulaştırırlar. Kâhinler de kendilerinden yüz yalan katarlar, öyle aktarırlar aldıkları bilgileri. Bakınız Sahih-ül Buhari Muhtasari Tecrid-i Sarih Hadis 1326. Ayrıca bakınız Muhyiddin Nevevi Riyazus Salih'in tercümesi, çeviren Hasan Hüseyin Erdem, Ankara 1972. Başbakanlık Basım Evi Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları C3 S218-254. 35. Bakınız Felsefetü İbn Haldun el-İçtamiyye S82-83. 36. Felsefe Ansiklopedisi S114. 37. Türk Ansiklopedisi İbn Haldun maddesi parantez içinde kimi sözcükler yenileştirilerek aktarılmıştır. 38. Değişiklikleri görmek ve karşılaştırmak için bakınız Sorokin bir bunalım çağında toplum felsefeleri çeviren Mete Tunçay. Bilgi Yayınları Ankara 1972. Emre Kongar, Toplumsal Değişme, Bilgi Yayınları, Ankara 1972. Prof. Şazi Kösemihal, Sosyoloji, Tarih, Remzi Kitabevi, İstanbul 1974. 39. Bakınız Emre Kongar, Toplumsal Değişme, S34. 40. Bakınız aynı kitap, S53. 41. Bakınız aynı kitap, S51. 42. Bakınız aynı kitap, S56. 43. Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Decrin Maddesi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1976, S274. 44. Bakınız, Felsefetü İbn Haldun el-İçtamiyye'ye, S83. 45. İbn Haldun Mukaddime 1, 1. ana bölümün 21. bölümü. 46. Bakınız aynı bölüm. 47. İbn Haldun Mukaddime 1, S143. 48. İbn Haldun Mukaddime 1 2. ana bölümün 6. bölümü. 49. Bahauddin İbn Haldun Tezkeretü İbn Hamdun Mısır 1927 Bağdatlı İbn Hamdun'un bu kitabı bir takım öğütleri ve devlet politikasına ilişkin önerileri içerir. 50. Mevdudi İslam'da Hükümet Urduca'dan çeviren Ali Gencerli İstanbul Basım Tarihi Yok S9. 51. Bakınız Felsefetü İbn Haldun el-İçtamiyye'ye S76. 52. Felsefetü İbn Haldun el-İçtamiyye'ye S97. 53. Taha Hüseyin Felsefetü İbn Haldun el-İçtamiyye'ye S23. Ayrım sonu sayfa 233.